8. Ayrım.
İstanbul'dan Aydın'a döndüğünde Küçük Gültekin'in sadece eve, mekana değil, bir kör olarak arkadaş ortamına da uyum sağlaması gerekiyordu. Bu konuda önceki sayfalarda biraz bilgi verdim ama bu bölümde özellikle arkadaşlık konusuna daha da ayrıntılı olarak girmek istiyorum. Bu konuda söyleşimiz şöyle gelişti.
İlk defa benimle temas eden arkadaş öğretmenimin yeğeni oldu. O da sınıf arkadaşımdı zaten. O her gün saat 5'ten 7'ye kadar geldi bana o yaz. Kör olduktan sonra okul tatil oldu zaten. Mayıs'tı.
Her gün gelen arkadaşınızın adı neydi?
Memduh Ünver. O arkadaşın yakınlığını hiç unutamam. Her gün 5 dedi mi kapıyı çalar gelir, 7'ye kadar otururduk. Ben ona bir şeyler yazdırırdım. Hastanedeki günlerimi falan yazdırdım. Maalesef o defter kayboldu.
Bu bilgi Tülay Hanım için yeniydi hayretle. Öyle mi? Bir defter vardı da kayıp mı oldu dedi.
Evet evet, defter kayboldu. Memduh yumuşak bir arkadaştı. Ne dersem yapardı. Eski arkadaşlarından tekrar canlanmaya başlayan ilk arkadaşlık onunki oldu. Sonra bu grubumun arkadaşları anneleriyle babalarıyla ziyarete geldiler. Arkadaşlarımın bir hastayı ziyaret eder gibi gelmemeleri lazım diye düşündüm. Yani benimle geçirecekleri zaman eğlendirici yahut çekici olmalı diye düşündüm. Onun için gramofon aldım. Pikap aldım. Plaklar, mandolin, tavla var. Tavla oynamaya gayret ettim. Gelenlerle sohbet ettim. Yani 12-13 yaşlarında olması gereken arkadaşlığın dayanacağı her şeyi kurmaya çalıştım ki hakikaten iyi oldu. Arkadaşlarım geldikleri zaman normal, eğlenceli bir hava içinde bulunmaya çok dikkat ettim. Dediğim gibi plaklardan, gramofondan, pikaptan falan faydalandım. Ama ne ilginçtir ki okul arkadaşlarımla hiçbir ilgim kalmadı. Okulda sınıftaki arkadaşlardan hiçbiri gelmedi. Yani onlarla bağım koptu. Sanırım gittiğim okulun çevresinin benimkinden farklı olması bu duruma yol açtı.
Bunu biraz açar mısınız?
Mahalleler başka. Benim gittiğim Gazipaşa Okulu başka bir mahalledeydi. Yani aile dost çevresi değildi. Okuldakilerin kardeşleriyle, analarıyla, babalarıyla hiç tanışıklığım olmamıştı. Bundan dolayı o çocuklarla ilgim kalmadı ama kendi muhitimden eskiden ilgilendiğim arkadaşlıklar tekrar canlandı. Bir de kızlarla arkadaşlığım daha yakın oldu. Çünkü erkek çocuklar dışarıda oynamaya, koşmaya meraklı. Ev oyunlarına, evde oturmaya kızlar daha eğilimli. Bu kız arkadaşlar o sırada ortaokula devam ediyorlardı. Kendi arkadaşlarını da getirmeye başladılar. Yeni arkadaşlar tanıdım. Kız arkadaş çevrem çok çoğaldı, genişledi.
Tülay Hanım gülümseyerek söze karıştı. Biraz imalı, kızlara nasıl davranması gerektiğini çok iyi öğrenmiş böylece, dedi. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz çocuklarda bir naz etme ihtiyacı vardır. Naz edecek birini bulunca naz ederler. Naz edilen anne ise o da çocuğunu kucağına alır, başını okşar, öper, koklar falan filan. O çocuğun bir ihtiyacıdır böyle naz etmek. Bazıları naz etmeyi alışkanlık haline getirir, hatta evliliğinde dahi sürdürür. Mesela ben kendimi gözlemliyorum, hasta olduğum zaman içimden Yıldız'a naz etmek geliyor. Kahkahalar. Şimdi sizin bu dönemde tam da böyle naz etme, şikayet etme falan dönemi ama bakıyorum hiç naz etmiyorsunuz. Naz etseniz nazınızı çekecek çok insan var ama siz diyorsunuz ki ben burayı arkadaşların gelmek istediği bir her haline dönüştüreyim.
Evet.
Naz etmek yerine güçlü yönlerinizi ortaya çıkarıp beraber oynayabileceğiniz şeyler buluyorsunuz. Örneğin tavlayı kör olarak nasıl oynayabilirsiniz?
Evet oynadım. Sonra şey oynadım. Yağ satarım, bal satarım bile oynadım. Yani katılabileceğim oyunları seçerdim ben. Bilirdim.
Şunu görüyorum. Kendinize acıma, kendinize acındırma içine hiç girmemişsiniz.
Çünkü o dostluk olmazdı. Yardım almadan ibaret kalırdı. Arkadaşlık olmaz o. Gelirler, okurlar, giderler.
Tülay Hanım gözlerinde takdirle, yani kendin düşündün böyle yapmak gerektiğini dedi.
Tabii, çünkü başka türlü bir kere gelir bir daha gelmez yahut 6 ay sonra bir daha gelir o arkadaş. Çocuk, o da benim gibi çocuk.
Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Tülay Hanım benimle hemfikirdi. Aslında bu çok enteresan dedi. Dilenciliğin temelinde acındırmak var.
Evet, öyle tabii.
Acındırarak yararlanma hali toplumumuzda çok yaygın. O nedenle sizin davranışınız bu kültürde alışılagelmiş bir davranış değil. Ki öyle bir davranış gösterecek olsanız bile herkes anlar. Hakkı var der. Siz eşit bir işbirliği davranışı içerisine giriyorsunuz.
Evet. Öyle oldu.
Ben de çocuğum, onlar da çocuk. Beraber oynayabiliriz tutumu içerisinde algılayabiliyorsunuz durumu. Dikkatimi çekti.
Yani ben de bir çocuğum ve arkadaşlık bir alışveriştir diye düşünürüm. Hem alacaksın hem vereceksin.
Tülay Hanım eşine gözlerinde görmeye aşina olduğum sevgi ve saygı bakışıyla konuştu. Yani çevresine de konuştuğu zaman bütün körlere de hep bunu önermeye çalışıyor. Evet, çok güzel.
Sadece yardım almak o yanlış gibi. Tutup da bir arkadaşlık olmuyor o zaman. Dediğim gibi ilk arkadaş çevrem çoğu kızlardan oluştu. Çünkü kızlar ev oyunlarına, evde oturmaya falan daha eğimli. Erkekler o kadar değil. Tanıdığım arkadaşlar, tanımadığım birçok arkadaşı da getirip kattılar. Bayağı zengin bir kadro oldu. İlk aşama bu. Ondan sonra dışarıdakilere açılacağım yani.
Bu ilk aşamanın oluşmasına mahalle ve komşuluk içinde var olan aile ilişkileri olanak sağladı ve tanıdık ilişkileri önemli bir taban oluşturdu, değil mi?
Başka türlü çocukları yollamak akıllarına gelmezdi. Yahut engel olurlardı rahatsız etmesin diye. İlk tanıdığım arkadaşlarımın aileleri onları muhakkak teşvik etmiştir diyorum. Ama tersi bir şey sezmedim. Arkadaşlığımıza bir engel çıkarmadılar.
Gültekin Yazgan'ın yaşamında müzik bir mesleksel uğraşı amacını taşımamış. Sosyal yaşamı zenginleştiren kapıyı açmak için bir anahtar görevini görmüş. Müzik alanındaki başarısı kendine ayrı türden bir güven kaynağı olmuş. Ben yapabilirim duygusunu pekiştirmiş. Daha ileride göreceğimiz gibi yaşamın en büyük güç kaynaklarından biri olan eşini etkileme ve onu evliliğe ikna etmede müzik önemli bir rol oynamış. Yazdığı kitapta müzikle ilgili becerimlerimden nasıl yararlandım başlığı altında anılarını şöyle anlatır.
Kendimi bildim bileli müziğin ve çalgıların ilgimi çektiğini anımsıyorum. Saime ablam ut ve keman çalardı. Sesi de güzeldi. Arkadaş toplantılarında hem çalar hem şarkı söylerdi. Sabiha ablam ilkokul öğretmeniydi. O zamanlar müzik dersini sınıf öğretmeni yapardı. Bundan dolayı ilkokulu öğretmenlerinin çoğu biraz mandolin veya keman çalmayı daha öğretmen okulundayken öğrenirdi. Ablam da mandolin çalmayı öğrenmişti. Bir yakın arkadaşım Aydın'ın annesi alaturka piyano çaldığı için evlerinde piyano vardı. Oynamaya gittiğim zaman fırsat buldukça oyunu bırakır, piyanoda çocuk şarkılarının melodilerini çıkarmaya çalışırdım. Arkadaşım ise piyanonun kapağını ellerimin üstüne kapatarak beni oyuna döndürmeye çalışırdı. O zamanlar 6 yaşındaydım. Şimdilerde yeniden ün kazanan 10. yıl marşı herkesin dilindeydi. Bu marşın melodisini, harmandalı zeybeğini tek parmakla piyanonun tuşlarına basa basa çaldığımı anımsıyorum.
Bu satırlarda dikkatimi çeken bazı noktalar var. Bunlardan biri Aydın'da 1940'ların başında bir genç kızın arkadaşlarıyla toplantılarında hem çalması hem de söylemesi toplumça kabul edilmiş bir olgu. İkincisi, öğretmen olarak yetişenlerin müzikle ilgili öğrencilerine öğretecekleri bir becerilerinin olmasına özen gösterilmesi. Üçüncüsü de o dönemde evde piyano olması ve piyano çalan bir ev hanımının bulunması. Gültekin için piyano oldukça ilginç ve heyecan vericiyken, annesi piyano çalan küçük Aydın için önemli olan eve gelen arkadaşıyla oyun oynamaktı. Küçük Gültekin'in halk evinde açılan mandolin kursuna gitmiş ve mandolin çalmayı öğrenmiş olduğunu daha önce belirtmiştim. Gültekin Bey İzmir'deki konuşmalarımızda körlerin kör olduktan sonra müzik yeteneklerinde bir gelişme olduğu ya da onların genellikle müziğe daha yatkın olduğu gibi bir fikri kabul etmemektedir. Onu ve Tülay Hanım'ı televizyon programıma davet ettiğimde bu konuyu açtım. Aramızda şöyle bir konuşma geçti. Körlerin ayrı yetenekleri varmış sanılıyor ama aslında öyle bir durum yok diyorsunuz kitabınızda. Bunu biraz açar mısınız lütfen?
Şöyle düşünüyorum. Görme duygusunu kaybettiği için bir insan özel bir takım yeteneklere sahip olmaz. Bu bir. Halkımızda böyle yanlış bir düşünce nasıl ne yoldan yerleştiyse sanki kişi kör olunca ona bir takım ayrı yetenekler verilir ve o yetenekler sayesinde yaşar. Hayır, böyle bir şey olmaz. Körler de öteki insanlar gibi becerikli olabilir, beceriksiz olabilir, çalışkan olabilir, tembel olabilir, herhangi bir şey yeteneği olabilir. Yani kör olunca özel bir yetenek kazanılmaz. Ancak şu olur, şöyle bir fark olur. Mevcut yetilerini, duygu organlarını daha iyi kullanmaya çalışır. Gören bir insan bir şeyi gözüyle çok kolay, çok iyi fark eder. Ama görmeyen bir insan bazen kokusundan, bazen elle dokunmasından o şeyin varlığını hissedebilir. Biz bunu öğreniriz. Yani diğer duyularımızı daha iyi kullanmayı öğreniriz. Çünkü buna mecburuz.
Kitabında bu konuyla ilgili şöyle diyor.
Müzik zevkimin ve çalgı çalmayı öğrenişimin, başka deyişle biraz müzik yeteneğine sahip oluşumun, görme yeteneğini yitirmemle herhangi bir bağlantısı olmadığını belirtmek için müzikle tanışıklığımın geçmişinden söz ettim. 5. sınıftayken gözlerimi kaybettiğim sırada oldukça iyi mandolin çalmayı öğrenmiş bulunuyordum. İyi ki öğrenmişim. Körlüğümün ilk aylarında bu çalgı bana arkadaşlık etti. Her gün saatlerce mandolin çalıyordum. Japon veya İspanyol müziğini andıran bir takım ezgiler bestelemekle uğraşmak bana ayrı bir tat veriyordu. Akordeon, sesini çok beğendiğim ve çok sesli müzik yapmaya elverişli bir çalgıydı. Onu çalmayı öğrenmeyi aklıma koymuştum. Babam beni kırmadı, o zamanın pahalıca bir çalgısı olmasına karşın İstanbul'dan Hohner marka 80 baslı bir akordeon getirtti. Kutuyu açıp da akordeonu kucağıma yerleştirdiğim ilk günkü heyecanımı bugün bile anımsıyorum. Akordeonu çalabilmek için bir yandan tuşlara ve bas düğmelerine basmak, öbür yandan da körüğünü çekmek gerekiyordu. İlk gün bunu yapmaya çalışırken soluğumun düzeninin bozulduğunu hissedince bu çalgıyı çalamayacağım korkusuna kapılarak telaşlanmıştım. Biraz uğraşınca bu körük çekme hareketiyle soluk alma hareketimi birbirine bağlı olmaktan kurtardım. Piyano öğretmek için yazılmış metotlardan da yararlanarak çok geçmeden başkalarına dinletecek kadar çalmayı becermeye başladım. Bazen bir parçanın notasını bir arkadaşıma okutup ezberliyordum. Bazen de günün popüler parçalarını kulaktan dinleyerek notadan öğrenmişçesine doğru çalabiliyordum. Böylece repertuarım giderek genişliyordu. Bir de gramofon almıştık. Az zamanda küçük bir plak koleksiyonu meydana getirdim. Plaklarım arasında Strauss'tan valsler, polkalar, Schubert'in ünlü serenadı, Ave Maria'sı, Rossini'nin Sevil Berberi operasının uvertürü, bazı Türkçe ve İngilizce hafif müzik plakları vardı. Annesi piyano çalan arkadaşımın babası başka bir yere atanmıştı. Giderken piyanoyu bize bıraktılar. Bunu fırsat bilerek akordeon çalmayı geliştirmeme yardımcı olsun diye halk evinin kitaplık memuru Hüseyin Bey'den kısa bir süre piyano dersi aldım.
Gençler spor yaparlarsa arkadaşlarının çoğu birlikte spor yaptıkları kişilerden olur. Bunun gibi Gültekin müziğe ilgisi arttıkça yavaş yavaş müzikle ilgilenen başka insanlarla ilişki kurmaya başladı. Piyano dersi aldığı Hüseyin Baykara onun yaşamını olumlu yönde etkileyen özel insanlardan biridir. Evde konuşurken bu konuda şöyle dedi.
Halk evinin kütüphane memuru piyano çalardı. Sessiz sinema zamanında piyanistlik yapmış İzmir'de. Onunla da ahbaplık ederdim. Halk evine gittiğim zaman bana o eski parçaları çalardı. Çok parça dinlemişimdir ondan. Çok iyi bir insandı o da.
Onun adını hatırlıyor musunuz?
Hüseyin Baykara. Onu unutamam. Benim hayatımda çok etkili olmuş insanlardan biridir.
Hüseyin Baykara'dan kitabında şöyle söz ediyor.
Hüseyin Bey Aydın Halk Evi'nde kütüphane memuruydu. İlkokul öğrencisi olduğum yıllarda ara sıra Halk Evi'nin kütüphanesine giderdim. Hüseyin Bey beni o günlerden tanıyordu. Çocukluk yıllarında onun Aydın'da çok sesli müziğin bir tür temsilcisi olduğunu söyleyebilirim. Sesli filmlerin henüz icat edilmediği daha önceki yıllarda İzmir'deki Bahri Baba sinemasının piyanistiymiş. Sonra Aydın'a yerleşmiş. Bir süre kentimizdeki biricik sinema olan Park Sineması'nda yine sessiz film piyanisti olarak çalışmış. Halk evinde düzenlenen anma gecelerinde anılan ünlü kişi hakkındaki konuşmadan sonra ortaokulun keman çalan müzik öğretmeniyle birlikte klasik batı müziğinden popüler yapıtlar çalarak geceye katılanlara çok sesli müzik örnekleri sunarlardı. Klasik batı müziği ile bu gecelerde tanışmıştım. Hüseyin Bey Halk Evi bandosunun birkaç üyesiyle birlikte balolarda dans müziği de çalardı. Büyükle büyük, çocukla çocuk olmasını bilen, nazik ve iyi yürekli bir insandı. Kör olduktan sonra arada bir halk evinde buluşur, müzik söyleşileri yapardık. Bana sessiz filmlere müzikle eşlik ederken çaldığı parçaları, Beethoven'ın, Mozart'ın, Chopin'in bazı yapıtlarını çalardı. O, çocukluğumun ve ergenlik çağımın unutamayacağım kişiliklerinden biriydi.
Yukarıdaki satırlardan Cumhuriyet'in ilk yıllarının Aydın'ı hakkında bir fikir edinmeye başlıyorsunuz. Kanımca Cumhuriyet'i kuran büyüklerimizin yanı sıra ona karınca kararınca katkıda bulunmuş binlerce insanı da sevgi ve rahmetle anmalıyız. Bunlardan biri de Hüseyin Baykara. Onlar bizim gizli kahramanlarımız. Halk evlerinin etkinliklerinde yer almış ve uygarlık elçisi olarak çevresine ışık saçmış binlerce insandan biriydi o. İngilizcesini ilerleten, müzik kültürünü ve becerisini geliştiren genç Gültekin artık sosyal yaşamın önemli bir parçası haline gelme yolundaydı. Ve bütün bunlar onun yaptığı temel bir seçimden kaynaklanıyordu. Kendi ayaklarımın üzerinde duran güçlü bir birey olacağım.
O zamanlar radyo, gramofon, pick-up gibi hazır müzik dinleme olanağı sağlayan araçlar yaygın değildi. Üstelik gündüzleri elektrik de olmadığından zaten radyo ve pick-up'lardan yararlanmak da mümkün olmuyordu. Kaset çalıcılar, walkmanler deseniz hiç yoktu. Canlı müziğe herkes değer veriyordu. Bu nedenle çalgı çalmayı becerebilenlerin arkadaşları arasında ayrıcalıklı bir yeri vardı. Toparlanma döneminde mandolin, akordeon, daha sonra biraz piyano çalıyor oluşum, bir de evimizde gramofon ve radyo bulunuşu sayesinde arkadaşlarla buluşmalarımız yalnızca çocuk oyunları oynamaktan ibaret kalmıyor, sanki bir partiye dönüşüyordu. Ben de memnundum. Arkadaşlarım da giderek aramıza yeni arkadaşlar katılıyordu. 1942 yazında kendileri de çalgı çalmayı bilen müziğe meraklı gençlerle tanıştım. Müzik bizlere az zamanda yakın arkadaşlar durumuna getiriverdi. Bu arkadaşlardan Necdet Leven iyi keman çalıyordu. Biraz gitar çalabilen iki arkadaş vardı. İki arkadaşımız mandolin çalıyordu. Aramızda bir de bateri meraklısı arkadaş vardı. Güzel sesli bir arkadaşımız Sermet Aygen, o günlerin popüler tangolarını ve İngilizce şarkılarını söylemeye meraklıydı. Düşünüp taşındık, hafif müzik yapan bir topluluk kuralım dedik. Halk evinin tiyatro salonunda toplanıp çalışmaya giriştik. Az zamanda tutulan hafif müzik parçalarından oluşan zengin bir repertuarımız oldu. Sınırlarımızın dışında bütün şiddetiyle sürmekte olan İkinci Dünya Savaşı'nın sıkıntıları çeşitli bakımlardan yurdumuza ve halkımıza da yansıyordu. Hani askeri birliklerde zaman zaman moral geceleri düzenlenir ya, biz de müzik topluluğu olarak o gerginlik günlerinde bulunduğumuz kentin halkı için moral geceleri düzenleyelim diye düşündük. Askeri mahfilin halka açık bir çay bahçesi vardı. Bazen bu bahçede garden partiler düzenlendiği olurdu. Moral geceleri için belki orayı kullanabilirdik. Yönetici subayla görüşüp anlaştık. Ücret almadan haftada iki gece bu çay bahçesinde dans müziği çalmaya başladık. Az zamanda büyük ilgi topladık. Bizim çalacağımız gecelerde çay bahçesinde yer kalmıyordu. Gece yarısına kadar herkes dans edip eğleniyordu. Tabii biz de bu ilgiden ve halka hizmet veriyor olmaktan çok mutluluk duyuyorduk. Ünümüz Kuşadası garnizonuna kadar ulaşmış. 30 Ağustos balosunda çalmamızı önerdiler. Yol giderleri, yeme ve yatma giderleri onlara ait olacak, başka ücret alamayacaktık. Kabul ettik. Kuşadası'nda deniz kıyısındaki askeri mahfelde düzenlenen baloda, 30 Ağustos Zafer Bayramı şerefine düzenlenen baloda sabahın 5'ine kadar çaldık, söyledik. Hem konuklar eğlendi hem de biz. Ömrümde ilk kez emeğimin maddi karşılığını almıştım. Bu gezide kendi alın terimle otelde kalmış, karnımı doyurmuştum. Kış gelince arkadaşların çoğu okullarına devam etmek üzere Aydın'dan uzaklaştılar. Ertesi yaz yine bir araya geldik. Bu sefer hafif klasik parçalardan oluşan bir konser vermeyi, ardından da bir perdelik bir oyun sahnelemeyi kararlaştırdık. Müzik çalışmalarımız tamamlandı, sahnelenecek oyunun provaları yapıldı. Dekorları bile el birliğiyle kendimiz hazırladık. Halk evinin kentin başlıca meydanlarındaki hoparlörlerinden Aydınlıları gösterimizi izlemeye çağırdık. Yaz sıcağına karşın halk evinin 500 kişilik tiyatro salonunu dolduran seyirciler karşısında konserimizi verdik, oyunumuzu sahneledik, bol bol alkış topladık. Bundan sonra müzik topluluğumuz dağıldı ama topluluğun üyeleri arasındaki arkadaşlık sona ermedi. O müzik topluluğumuzun üyelerinden birkaçı yüksek mühendis oldu. İçlerinden biri siyasete girerek bakanlık bile yaptı. Bir arkadaşımız İlhan Gözen, subay, bir arkadaşımız şantörümüz Sermet Aygen, bankacı, başka bir arkadaşımız Necdet Levent, bir ilaç şirketinin temsilcisi olarak çalıştıktan sonra emekliliğinde İzmir'de bir müzik mağazası açtı. Kimilerinin izini yitirdim. Bazılarıyla arkadaşlığımız hala sürüyor. 1940'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar ulaşan bu arkadaşlıklar ve onlarla konuşurken tazelediğimiz anılar ne güzel, ne tatlı.
Buraya kadar okuduklarınızdan Kör Gültekin'in aciz ve çaresiz biri olmadığını gördünüz. Çevresindeki insanlar onu çaresiz bir özürlü olarak değil, körlüğünü yenmeyi başarmış biri olarak tanımışlardı. Artık iyiden iyiye evin dışına çıkmış pek çok kişinin takdirini kazanmış bir genç olarak toplum içinde yerini almıştı. Aydın Ortaokulu'nun müzik öğretmeni İhsan Ünal'la tanışınca kısa sürede iyi anlaşan iki dost oldular. Aydın Ortaokulu korosunun çalışmalarında ve konserlerinde kendi yazdığı müzikli bir oyunun sahnelemesinde onunla işbirliği yaptı. Oyun havaları derlemek üzere bir yörük köyüne birlikte gittiler. Ortaokulun ve o günkü adıyla Kız Sanat Enstitüsü'nün çeşitli müzik etkinliklerine Gültekin akordiyonuyla katıldı.
Anlattıklarım, müziğin gerek toparlanma yıllarım sırasında, gerekse daha sonraki yıllarda çevremle ilişki kurmakta ve gözleri görmeyenler hakkında olumlu izlenimler bırakmakta ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermeye yeter sanırım. Üstelik katıldığım müzik etkinlikleri hem benim kendime güvenimi artırmış hem de içinde bulunduğum topluma olumlu hizmetler yapabilen bir genç olarak tanınmamı sağlamıştı.
Körün aciz ve çaresizliğe mahkum olmaması o günün Türkiye'si için pek yeni bir olaydı. Acaba bugünün Türkiye'sinde halkın genel olarak körlere bakışı nasıl? 1940'lardan bu yana değişen pek bir şey olduğunu sanmıyorum. Gültekin Yazgan'ın yaşamına bu kadar önem vermemin altında, onun yaşam öyküsünün bilinmesinin toplumu zenginleştirecek önemli bir fırsat olduğuna inanmam yatıyor. Toplumumuzda körlerin özel bir bellek ve müzik yetenekleri olduğu gibi gizli bir inanç var. Bu konu açıldığı zaman Gültekin Bey bayağı sinirleniyor ve uzun uzun böyle bir inancın boş olduğunu anlatmaya çalışıyor. Televizyon programımda da konuyu bu nedenle bilerek sormuştum. Müzikle ilgili bu kısma son vermeden önce onun bu körlerin özel yetenekleri konusunda yazdıklarına yer vermek istiyorum.
Her körün müzik yeteneğine sahip olduğuna ilişkin inancın yanlış olduğunu bir kez daha belirtmeliyim. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de körler arasından müziğin çeşitli dallarında çalışarak ekmeğini kazanmayı başaran sanatçılar yetişmektedir. Fakat bu sanatçıların müzik yeteneğine sahip olmalarının nedeni körlükleri değildir. Onlar görme yeteneğine eksiksiz sahip olsalardı bile müzik yetenekleri olurdu. Hepsinin müzik yeteneğine sahip olduğunu varsayarak tüm körlerin müzikle ekmeklerini kazanmalarını beklemek ve onlar için bir gelecek varsa bunun müzik alanında aranması gerektiğine inanmak yanlış olur. Görenler gibi körler arasında da müzik yeteneği olanlar ve olmayanlar vardır. Yetenekli olmak ya da olmamak bakımından görme yeteneğinden yoksun olmanın herhangi bir etkisi olamaz. Söz gelimi gözlerini yitirmeden önce böyle bir yeteneğe sahip olacağı düşünülemez. Şu var ki müzik yeteneği olan özürsüz kişilerin hepsi de bu yeteneklerini geliştirme yolunu seçmez. Oysa körler arasında müzik yeteneğine sahip bulunanların bu yeteneklerini geliştirmeleri daha çok olasıdır. Bundan dolayı körler arasında çalgı çalanlar, düzgün şarkın söylemeyi becerenler ve dahası müzik sayesinde ekmek parası kazananlar dikkati çekecek derecede sık görülür. Görenler bu dikkat çekici olguya bakarak kör olmak ile müzik yeteneğine sahip olmayı özdeşleştirmiş olsalar gerek. Bununla birlikte körler için iyi bir müzik dinleyicisi olmanın yararlarını gözden kaçırmamalıdır. Gerçek sanat değeri olan müzik yapıtlarını haz duyarak ve amatörce de olsa anlayarak dinlemek, görmeyenler için ressamların tablolarını seyretmenin yerini tutacak kültürel bir etkinlik sayılabilir. Bundan başka körlerin bir çalgı öğrenmeye, amatör müzik etkinliklerine katılmaya teşvik edilmelerine de önem verilmelidir.
Bu satırları okumanıza vesile olabilmişsem ne mutlu bana. Artık eğitim basamaklarının tırmanılışının öyküsüne başlayabiliriz.